Ayrım 29, sayfa 332. Hemen arkasından Demirel mecliste silahlı kuvvetleri savunurken programa verip belirtirdi. Cephedeki askerin moralini bozmaya çalışıyorlar dedi. Daha biteri sıradaydı. Ertesi günkü Hürriyet'e çıkan bir habere göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güneş, programın bandını TRT'deki bazı uzmanlara izletmiş ve röportajın montaj olduğu sonucuna varmıştı. İddiaya göre programda soruları sorar gibi görünen kişi Mithat Bereket değil, onun montunu giymiş bir PKK militanıydı. Mithat kampa gitmemişti bile. Program PKK propagandası için kullanılmıştı. Genelkurmay dava açacaktı. Bunu okuyunca oyunu hemen anladık tabii. TRT'deki ve basındaki bazı kuşlar Genelkurmay'ı bu yönde doldurmuştu. Bantlar TRT'de incelemeye alınmış. Kim asker gazeteciler Mithat'ın tekli çekimlerinin ayrı bir yerde yapıldığını zannedip Genelkurmay'ı harekete geçirmişlerdi. Oysa çekim bantlarında Mithat kampta Osman Öcalan'la röportaj yaparken açıkça görünüyordu. Hemen bir basın açıklaması yapıp iddia sahiplerini bantları izlemek üzere büroya davet ettik. Emin Çöleşen başta olmak üzere bir grup gazeteci koşarak geldi. Uzun süredir Bülent'le uğraşan ve Osman Öcalan'ın röportajını ihanet diye yorumlayan Çöleşen, nihayet onu köşeye sıkıştıracak kanıtı bulmuş olmanın heyecanı içindeydi. Ancak bantları izleyip iddianın kopluğunu görünce sıkıntıyla geri gittiler. Montaj iddiası boş çıkmıştı ama Genelkurmay işin peşini bırakmadı. O hafta 45 gazeteciye sınır ötesi operasyonu izlerken, sorumlu yayıncılık yaptıkları için madalya takarken 32. gün için savcılığı harekete geçirip hem Osman Öcalan röportajı hem de kontrol gerilla dosyası için soruşturma başlattı. Birant hakkında PKK propagandası ve askerin moralini bozmaktan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Birant mahkemede propaganda şöyle dursun, tersine gerçek durumu ortaya koyarak devleti ve kamuoyunu uyaran bir yayıncılık yapıldığını söyledi. Mithat, ham bantları mahkemeye sundu. Propaganda bölümlerinin ayıklandığını kanıtlandı. Bu bilirkişi tarafından iyi niyet göstergesi sayıldı. Haberin halkın bilgi alma hakkını karşıladığı gerekçesiyle dava beraatle sonuçlandı. Zamanla Kuzey Irak'ta Genelkurmay'ın değil Öcalan'ın doğru söylediği anlaşılacaktı. Orgeneral Güreş, özür dileyeceği yerde Ertuğrul Özkaya'ya bu tür yayınları engelleyecek yasal mevzuata ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun üzerine ulusal güvenliği ilgilendiren hallerde başbakana yayın engelleme yetkisi veren bir yasa mecliste kabul edildi. O dönem Emin Çöleşan'ın sütununa yansıyan bazı telefon tutanaklarına göre bir an dikkat et PKK seni kullanıyor diyen Genelkurmay yetkililerine siz de kullanın beni demişti. Ancak yetkililer programa katılıp iddialara cevap vermek yerine bel altı yöntemleri tercih edecektir. Bölüm 24 Yeşil. Bazen öyle olur ki cezalarla ödüller birlikte yağar. Yuhalamalar alkış sesine karışır. Kimi tebrik, kimi lanet yağdırır. Türkiye'nin iki zıt uçta kutuplaştığı, nefretin yaygınlaştığı, iktidarın baştan aşağı değiştiği yıllardı 90'lar. Türkiye'yi olduğu gibi 32. günde sallamıştı. Bir anda kutuplaşmadan nasiplendi. Hem iltifat hem tehdit aldı. Doymak bilmez gazetecilik iştahı kulağına sürekli daha daha daha diye fısıldıyordu. Gazetede yazarken 32. güne başlamıştı. O sırada belgesel içine dalmıştı. Aylık 32. gün yetmemiş programın adıyla çelişmesine rağmen 15'te 1'e dönmüştü. Şimdi bir tartışma programı yapmak ve kutuplaşan Türkiye'nin taraflarını tartışmak istiyordu. Bu tür programların zorluğu tarafları ayrı stüdyoda buluşmaya ikna etmekti. Ancak teknik imkanlarla bu soruna bir çözüm üretiliyor, farklı stüdyolardan uydu bağlantısıyla programa katılma şansı veriliyordu. Birant programı birlikte yapmamızı önerdi. Çok mantıklı değildi. Çünkü iki sunuculu format ikisi karşıt görüşte olduğunda ilginçti. Biz çok farklı düşünmüyorduk. Kaldı ki ben Birant'ın aksine söz kesebilen biri değildim. Televizyonun fikirleri kısıtlı süre içinde sloganlaştırarak anlatmaya teşvik eden tarzını tutarlı oranı değil ağzı laf yapanı galip ilan eden tavrını sevmiyordum. Buna rağmen giriştik. 93 Ekim'inde çapraz ateşi yapmaya başladık. Programın adı bizim ruhumuza değilse de dönemin ruhuna uygundu. Karşı görüşü dinlemeye tahammülün tıkandığı bir sağır çağda karşıt görüşleri buluşturup tartışmaya çalışacaktık. Program yine bir bombayla başladı. 12 Eylül sabahı Ecevit ve Demirel'in gönderildiği Hamza Köy'ün görüntülerini bulmuştuk. TRT'nin o dönem yayınlamadığı bu filmi 12 Eylül'ün yıl dönümünde ilk kez gösterecek, yıllar sonra Ecevit ve Demirel'e filmin çekildiği günü anlattıracaktık. Film inanılmazdı. Konuldukları mekana zorla giren iki kamera, iki lideri konuşmaya zorluyor, ikisinin de rahatsızlığı yüzünden okunuyordu. Yayın gerçekten sansasyonel oldu. Hamza Köy filmini izleyen Ecevit ve Demirel ayrı stüdyolardan filmin kamera arkasını anlattı. Çapraz Ateş daha başından büyük ilgi ve beklenmedik reyting yakalamıştı. Bunun üzerine her programda çıtayı biraz daha yükseltmeye, asla buluşamaz denilen isimleri bir araya getirmeye başladık. Patlama yapan yayın Sivas katliamı ile ilgiliydi. Katliamın üzerinden henüz birkaç ay geçmişti. Yaralar tazeydi ve biz konuk olarak Sivas Belediye Başkanı Temel Karamanoğlu ile Az Nesin'i seçmiştik. Çok izlenen ama son derece gergin bir yayın yaptık. Sonraki hafta Deniz Gezmiş davasının savcısı Baki Tu ile avukatı Halil Çelenk'in tartışmasına tanık olduk. MHP lideri Alparslan Türkeş ile DEP milletvekili Orhan Doğan'ın katıldığı Çapraz Ateş ise en çok ses getiren program oldu. Yayında Türkeş, Türkiye'yi parçalatmayacağız, buna kararlıyız, kan dökmek gerekirse vatanın bütünlüğü için gerekirse kan da dökeriz deyince gerilim büyüdü. Programdan sonra Orhan Doğan'ın korumalarını silahlarını çekerek stüdyodan çıkardığına tanık oldum. 94 Mart'ında Necla Arat ile türbanlı Emine Şenlikoğlu'nun tartıştığı Çapraz Ateş, rating sıralamasında 100 program arasında İboşoğlu sollayarak birinci oldu. Program izlenme rekorları kırarken ben yanlış bir iş yaptığımızı düşünmeye başlamıştım. Düşlediğimiz uygarca tartışmanın ve bekleyen uzlaşmanın zemini yoktu. Karşı tuşların her teması kıvılcım yaratıyor, o kıvılcım sokakta yangına dönüşüyordu. Asıl toplumcu biz Çapraz Ateş'teydik ve Türkiye'nin ihtiyacı bu ateşin körüklenmesi değil, söndürülmesiydi. Bu fikrimi Bülent'le paylaştım. Zaten 12 Mart belgeselinin işi yoğunlaşmıştı. İki program ve belgeseli birlikte götürmenin imkanı kalmamıştı. Eline boyuna konuştuk ve program zirvedeyken o yılın habercik ürünlerini toplamışken sezon sonu bıraktık. 94 Mart'ında yayına gelen 12 Mart bunun üzerine geldi ve iyi saatte olsunları yeniden ayaklandırdı. Belgeselde anlatılan ordu içi cuntalar, seçilmiş hükümete karşı muhtıralar, balyozların taşıyan operasyonlar ve sonuçta kurulan dar ağaçları bir kez daha askerin ve darbelerin tartışılmasına yol açtı. TRT davası bir anın tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyordu. Oysa bir rehineden ziyade o kılıçla hasımların üzerine yürüyen bir cengavere benziyordu. Frensiz gidiyordu. Ancak asıl öldürücü darbe Deniz Arman'ın aynı yıl yaptığı terhis dosyasıyla geldi. O ara Şiller hükümeti Genelkurmay'ın talebiyle ve hayati durum gerekçesiyle orduda terhis, emeklilik ve istifa işlemlerini durdurmuştu. Bu da silah altındaki erlerin tepkisini çekmişti. 32. günde dönemin bakanlarıyla birlikte tepki gösteren erlerin de görüşlerine yer verildi. Tabi hemen aleyhte yazılar başladı ve bir süre sonra Mehmet Ali Brand ve Deniz Arman için görevli askerleri konuşturarak devletin askeri kuvvetlerini tahkir ettikleri ve halkı askerlikten soğuttukları iddiasıyla dava açıldı. Artık hiç ciddiye binmişti. Brand ilk kez askeri mahkeme huzuruna çıkacaktı. Deniz Arman ve röportajları görüntüleyen kameraman Halim Abanoz'la birlikte Mamak'a gittiler. Adı 12 Eylül'e bütünleşmiş bu kışların kapısındaki er, üçünün yüzüne bakıp Mehmet Ali Brand hanginiz diye sordu. Brand ilk kez böyle bir muameleye muhatap oluyordu. Sinirleri bozuldu. Bir cemsi içinde nezaretinin yanından geçirilip mahkeme salonuna götürdüler. Programı konuşan erler duruşmaya tanık olarak çağırmıştı. Hepsi biz suçsuzuz, bizi bunlar kışkırtıp konuştu diye yalan ifade verdi. Gidişatı kötü olduğunu görüyor, bir şey yapamıyorlardı. Aslında hep Brand'tı. Mahkeme başkanı Deniz ve Halim'in ısrarla bu haberin yapılması emrini Brand mı verdi diye soruyordu. Deniz ise bizde işler emirle yürümez, yapacağımız dosyayı kendimiz seçeriz. Brand çoğu zaman seyirciyle birlikte ekranda izler diye izah ediyordu. Mahkeme çabuk bitti. 3 sıranın 6'şar hapsine karar verildi. Karar duyunca bembeyaz oldular. İyi hallerinden dolayı cezaları bir ay indirilmişti ama 5'er ay ceza kesindi. Resmen mahkum olmuşlardı. Daha da kötüsü Brand'ın iki mahkumiyet kararı üst üste gelmişti. 31 Ekim 1994'te TRT'nin muhasebe müdürü ve yardımcısıyla birlikte özel belgede sahtecilikten 11 ay 20 gün hapse mahkum edilmiş, cezası paraya çevrilmişti. 23 Kasım'da da askeri mahkeme halkı askerlikten soğutmaktan mahkumiyet kararını vermişti. Brand kısa süre içinde peş peşe gelen bu iki cezayı beni bitirmek istiyorlar diye yorumladı. Mahkeme başkanının birkaç yıl sonra Brand'ın cezalandırılması istendi. Bu sonuç çıktı. Dediğini işitecek, bunun bir komplo olduğundan hiç şüphesi kalmayacaktı. Devlete ve adalete olan güvenini kaybetmişti. Gerçi askeri mahkemenin kararı askeri yargıtaydan dönecek, yeniden yargılanmadan beraat kararı çıkacak, TRT'nin Brand aleyhine açtığı dolandırıcılık davası da zaman aşımından düşecekti. Ama bu kez de TRT'nin belgeseller için açtığı davalar başlamıştı. Mesaj alınmıştı. O haftaki 32. günde Deniz Arman önlük takıp mutfağa girdi. Uzun uzun kuru fasulye nimetlerini anlattı. Sonra da ekrana bakıp sordu. Bu haber sizce uygun mudur efendim? Sadece 32. günün değil, televizyon haberciliğinin kaynama noktasıydı bu. İşte o dönem Brand büroya zırhlı araba içinde ve korumalarla gelmeye başladı. Havaalanından emniyetçe karşılanıp büroya taşınıyor, bürodan çıkacağı zaman da çevrede önlem alınıyordu. Bir ihbar olduğu belliydi. Faili meçhul cinayetler, kuşkulu ölümler, toplu cinayetler diye yaygınlaşmıştı. 93 içinde peş peşe Uğur Mumcu öldürülmüş, Jacques Camus'un suikast girişiminde bulunulmuş, uçağa düşen Orgeneral Eşref Bitlis şehit olmuş, Turgut Özal'ın ölmüş, uyandırmış, Sivas'ta Madımak yangınında bir katliam düzenlenmiş, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın bir çatışmada bulunmuştu. Ortalık karmakarışıktı. Bizim büroya da özellikle terslerle ilgili yayından sonra aynı ifadeyle yazılmış yüzlerce mektup ve tehdit telefonu gelmeye başlamıştı. 1994 Şubat'ında Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, partisine posta ile yollandığını söylediği bir belgeyi kamuoyuna açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Başbakanlığa yazılmış bir yazıydı bu. Yazıda Uğur Mumcu suikastının CIA kontrolünde İsrail'den gelen 6 kişilik bir tim tarafından gerçekleştirildiği, sıradaki hedefin ise Mehmet Ali Birant olduğu söyleniyordu. Başbakanlık hemen belgeyi yalanladı. Ancak Erbakan partisinin grup toplantısında belgenin gerçek olduğunu savundu. Bunu gönderen kişi Sönmez Köksal'ın bordrosunda göndererek içeriden biriyim mesajını verdi, dedi ve ekledi. Mehmet Ali Birand'ın dikkatli olması gerekir. Onu da planın içine dahil etmişler. Bugün ya da yarın bir şey yapabilirler. Sayın Birand, bu siyasi iktidarın kendisini koruma altına alacağını sanmasın. Birand o gün Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'le Şam'daydı. Erbakan'ın konuşmasını kendisine sabahın yayın yönetmeni Zafer Mutlu haber verdi. Aman dikkatli ol, dedi. Birand durumu öğrenir öğrenmez aman oğlumla karımı koruyun demişti. Dönüşte kendisini koruma polisleri karşılamış, Cemre ve Urmuğur'da korumaya alınmıştı. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal Birand'ın eski arkadaşıydı. Galatasaray'da aynı sınıfta okuduğu Şenkal Atasagönüze Teşkilatta Hareket Bölümünün başına geçmişti. İşte o günlerden her ikisi de Birand'a tehditin ciddiyetini anlatıp seni koruma altına alıyoruz demişti. Biz başta Birand'a korumanın Erbakan'ın açıkladığı belge yüzünden verildiğini sanmıştık. İşin aslı sonradan anlaşıldı. Tehdit dışarıdan değil, içeridendi. O dönem JITEM'de faili meçhul cinayetlere imza atan Yeşil Kol adlı Mahmut Yıldırım, MİT'te görevli olan Mehmet Eymir'e bir sohbet esnasında senin Topal'ın işi tamam demişti. Eymir önce Topal diye kumarhaneler kralı olarak anılan Ömer Lütfi Topal'ın kastedini sanmıştı. Oysa Yeşil'i Birand'dan söz ediyordu. Kendisini komisyoncu olarak tanıtarak Birand'ın oturduğu siteye girmiş, evi dışarıdan gezmiş, kurakisini çizmiş, kaşık noktalarını da işaretlemişti. O İstanbul'da çalışırken dönemin diğer ünlü bir tetikçisi sayılan Tarık Ümit ve Birand'ın Kuşadası'ndaki evinde keşif yapı hazırlığını tamamlamıştı. İkisi düğmeye basmak için Emir beklerken Eymir durumu üstlerine bildirmiş, MİT yöneticileri hemen Birand için koruma kararı çıkartmıştı. Bu kitap için görüştüğüm Mehmet Eymir'e göre bahsi geçen sivil tetikçiler o dönem resmi kişiler tarafından kullanılıyordu. Yani Birand'ın öldürülmesi devlet katında alınmış bir karardı. Mehmet Ağar'a daha sonra ölüm emrini kim verdi, kim durdu diye soran Birand'a bir gün anlatırım ama şunu bil ki hayatını bana borçsun cevabını verecekti. Birand'ın avukatı Göksal Bayraktar bir gün mahkeme başkanının odasında karşılaştığı trenç kotlu, hırpani kılıklı kişiyi daha sonra mahkeme salonunda Birand'ın duruşmasını izlerken görmüş ve onun yeşil olabileceğinden kurtulup tedirgin olmuştu. Yeşile vur emrini veren, onu kullanan bütün birimler olabilirdi. MİT Emniyeti, Emniyet JITEM'i suçluyor, asker JITEM diye bir kurum olmadığını iddia ediyordu. Türkiye'nin hali buydu. Devletin bir kanadı baskılarla, davalarla, aleyhte yazılarla susturamadığı gazeteciyi kurşunla sustursun diye çıt diyor. Bir diğer kanat bu hazırlığı kurbana haber verip onu korumaya alıyordu. Böylesine karanlık bir ortamda kim buraya gitmek işten bile değildi. Birand o ana kadar yaptığı gazetecilikten dolayı öldürülmek şöyle dursun, kendisine düşmanlık besleneceğine bile inanmıyordu. Ancak birkaç kaynaktan gelen istihbarat aynı bilgiyi verince ikna oldu ve o günden sonra hayatına ilk kez koruma içinde gezmeye başladı. Geçici sandığı önlem hayli uzun sürecek, sonraki 20 yılı canlı bir gölge eşliğinde yaşayacaktı. Ayrım sonu. Sayfa 342.